Sayın Yavuz Ohan, bugünkü Türkiye değerlendirmesinde öncelikle darbe girişiminin ardından son günlerde de çeşitli kesimlerden, buna Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tutun, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden bazı isimlere kadar çeşitli kesimlerden gözaltıların ve tutuklamaların farklı yönlere doğru kaydığı, asıl FETÖ'cü olan kişilerin değil de bu konuyla alakası olmayan kişilerin daha doğrusu belki de tutuklanmaya başladığı şeklinde iddialar var, görüşler var. Bir takım mağduriyetler var. Bu mağduriyetler karşısında da olağanüstü hal yasası gereğince herhangi bir itiraz mahkemesi bulunmuyor deniyor. Ancak ona karşılıkta bir önlem alınması amacıyla hazırlık yapıldığı şeklinde haberler var yine medyada. Bu mağduriyet konusunu, bu gelişmeleri nasıl değerlendirebiliriz?
İlk başladığında operasyonun, ilk başladığı günlerde en çok üzerinde durulan, olaya soğukkanlı yaklaşanların en çok üzerinde durduğu mesele kurunun yanında yaşta yanmasın çağrısıydı. Yani o kadar çok insanla ilgili soruşturma bir anda başladı ki yaklaşık 60 bin 70 bin kamu çalışanının devlette ilişiği kesildi. Askerler var, Tarım Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, aklınıza gelebilecek bütün kamu kurumlarında bir FETÖ temizliğine gidildi. Ve sayı çok yüksekti ve herkesin kafasında da kurunun yanında yaşta mı yanıyor sorusu vardı. Bu soru önceleri yüksek sesle dile getirilmedi. Türkiye gerçekten çok ciddi bir uçurumun kenarından döndü. Gerçekten bir FETÖ'cü yapılanma gün yüzüne çıktı ve o günlerde, o hassasiyette birlikte yüksek sesle dile getirilemeyen bu husus artık çok daha sık ve örnekleriyle konuşulmaya başlandı. Mesela Akdeniz Üniversitesi'nde bir profesör, cerrah, şu anda tutuklu. Gerekçesi şu: oğlunu cemaate ait bir okula göndermesi ve aynı zamanda Kimse Yok Mu Derneği'ne bir kurban bağışında bulunması bir kez. Ancak o profesörün oğlu okula yazıldığında okul cemaatle alakası olmayan bir okul. Okul devam ederken cemaat satın alıyor ve sonrasında da o okulda devam ediyor çocuk. Bu derdini anlatamıyor kimseye ve sonuçta da cezaevine giriyor. Bunun yanında kamudan atılmalarla ilgili birçok benzer husus var. Örneğin Bankasya'da hesabının olması, herhangi bir cemaat okuluna ya da dershanesiyle ilişiği olması kendisinin ya da çocuklarının ve işte bu cemaate yakın bir takım vakıflara, derneklere yardımda bulunması bir kamu çalışanı için FETÖ'cü olmakla eşdeğer sayılabiliyor. İşte bunlara itirazlar yükseldi, muhalefetten çok ciddi itirazlar vardı. En sonunda Cumhurbaşkanı bile itiraz etti. At izi it izine karışıyor. Öyle programları izliyorum ki inanamıyorum. Öyle insanlarla ilgili öyle şeyler söylüyorlar ki inanamıyorum cümlelerini Çin'den dönerken gazeteciler etti. Ve sonrasında yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve farklı siyasi partilerden, aynı zamanda sivil toplum örgütlerinden benzer eleştiriler dile getirildi. Şimdi hükümet ne yapacak? Buna ilişkin de Bakanlar Kurulu'nda bir görüşme olduğunu anlıyoruz. Cumhurbaşkanı döndükten sonra toplanan Bakanlar Kurulu'nda yeniden bir incelemeye tabi tutacaklarını açıkladı. Hükümet sözcüsü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada Nurettin Canikli. Ve bu inceleme, detaylı bir inceleme olacak. Kamudan uzaklaştırılanlarla ilgili inceleme sonrasında eğer yanlışlık yapılmışsa bunlarla ilgili yeni bir kanun hükmünde kararname ile görevlerine dönüşü sağlanacak dedi. Bu başka bir yolu yok çünkü görevden aldıktan, devletle ilişkini kestikten sonra herhangi bir mahkemeye başvurma şansı yok. Olağanüstü hal olduğu için kanun hükmünde kararnameyi Anayasa Mahkemesi'ne götürme şansı yok muhalefetin ve adli açıdan hakkını arayabileceği bir nokta olmadığından böyle bir yöntem izleneceğini duyurdu. Bunun tabii iktidar tarafından anlaşılmış olması birazcık ortamı yumuşattı. Ama tabii icraatta ne olacak, önümüzdeki günlerde ne olacak bunları göreceğiz. Bu işin idari kısmı, bir de tutuklamalar ve gözaltılar var. Gözaltılar ve tutuklamalarla ilgili hükümete çok yakın olan gazeteler ve gazetecilerden de ciddi itirazlar dile getiriliyor. Mesela Ahmet Taş getiren, siyasi görüşün abisi olarak tanımlanabilecek bir isim gazeteci, bir akademisyenin görevden alınması, sonrasında hakkında soruşturma açılmasıyla ilgili olarak ben referansım, biliyorum FETÖ'yle hiçbir alakası yok, nasıl oluyor bu işler dedikten sonra hakimlerin ve savcıların önlerine gelen dosyalarda davranırken FETÖ'cü damgası yemekten endişe ettiklerini söyledi. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu da dile getirildi. Bir dosya geldiğinde eğer tutuklama vermezse o dosyayla ilgili kendisinin de FETÖ'cü damgası yemekten endişe ettiğini söyledi. Tabii bu atmosfere ilişkinde hukukçulardan çok ciddi eleştiriler var. Ayrıca bu işin bir de siyasi boyutu var. Siyasiler de bu mağduriyetlerle çok fazla ilgilenemiyorlar. Özellikle AK Parti'de. Çünkü onlar da FETÖ'cü damgası yemekten endişe ediyorlar. Yani atmosfer biraz gergin. İnsanlar bu işle ilgili suçlanabilir miyim acaba diye bir endişeyle hareket ettiklerinden çok fazla yüksek sesle eleştiriler dile getirilemiyor ama belli bir takım mağduriyetlerin doğduğu gerçek. Örneğin Sözcü gazetesinden iki gazetecinin eşleri kamudan atıldı. Memuriyetten ihraç edildiler. Sözcü gazetesinin Ankara temsilcisi iki gazetecinin de FETÖ'yle hiçbir alakaları olmadığını ben biliyorum. Üstelik o gazetecilerden birisi kendisi ve eşi Alevi olma ihtimali de söz konusu değil dedi. Ama buna rağmen bu meselenin hükümet tarafından kanun hükmünde kararnameye konulduğunu söyledi. İşte burada da acaba hükümet bilerek ya da bilmeyerek ya da hükümet ya da bürokratlar FETÖ'yle mücadele adı altında bir takım muhalif isimleri de devletten temizlemek, bu daha çok akademisyenler içinde konuşuluyor gibi bir yol ve yöntem mi izliyor sorusu gündeme geliyor. Örneğin barış için Güneydoğu'daki çatışmaların durdurulması için barış bildirgesi imzalayan akademisyenler vardı. Türkiye'de çok ciddi tepkilere neden olmuştu o akademisyenler. 2100 akademisyen. Onlardan büyük bölümünün de son kanun hükmünde kararnameyle devletle ilişkilerinin kesildiğini görüyoruz. Örneğin Kocaeli Üniversitesi'nde 21 akademisyen üniversiteden atıldı. Onun dışında farklı üniversitelerde 44 akademisyen. Bunların tamamı barış bildirisinin altında imzası olan akademisyenler. Onların da söyledikleri FETÖ'yle hiçbir alakalarının olmadığı ve muhalif oldukları için sadece bu süreçte fırsattan istifade kendilerinin de devletle ilişkilerinin kesildiği biçiminde.
Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhalif kanadını temsil eden ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki muhalefeti temsil eden Yeni Çağ Gazetesi'nin de birçok yazarının gözaltına alındığı ve FETÖ soruşturması kapsamında hatta bazı Milliyetçi Hareket Partililerin, ülkücülerin de gözaltına alındığı şeklinde haberler var ve buna çok büyük tepki geldi Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhalif kanadından özellikle geçtiğimiz gün.
Evet, operasyonlar ilk başladığında MHP'de olağanüstü kurultayla ilgili çağrı heyetinin başında yer alan isim gözaltına alınmıştı. Çok büyük tepki geldi, sonrasında serbest bırakıldı. Çağrı heyetinin yedek üyesi, eski Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili, Karaman milletvekili de gözaltına alındı. Şu anda da soruşturması devam ediyor. Akşener'in eski sekreteri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memuriyetten atıldı. Son olarak da Yeni Çağ Gazetesi'nden 3 gazeteci gözaltına alındı soruşturma çerçevesinde. Bu 3 gazetecinin de muhaliflerle birlikte hareket ettiği biliniyor. Bu çerçevede işin işte az önce söyledik ya muhalif kanat, hükümete muhalif ya da mesafeli olan kesimlerin de bu çuvala atıldığına ilişkin eleştiriler vardı. Bir de siyasi amaçlarla bu işin kullanıldığına ilişkin eleştirilerin yükselmesine neden oldu. MHP çerçevesinde. Daha ilk liderler zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım'la bir araya geldiğinde FETÖ'cülerin MHP içinde de etkin bir şekilde rol oynadıklarını doğrudan Bahçeli'ye söylemişti. Bu haber olmuş ve yalanlanmamıştı. Onun sonrasında MHP içindeki muhalif kanadın FETÖ ile ilişkili olduğu iddiasıyla soruşturmaların biraz o yöne doğru kaydığını görüyoruz. Buna çok sert tepki gösteren isimlerden birisi Meral Akşener ve gözaltına alınan isimlerin tamamının ülkücü olduğunu, FETÖ ile hiçbir alakası olmadığını, insanların hayatlarının çalındığını söyledi son operasyonun ardından. Ama Meral Akşener ismi de önemli, belki hatırlatmakta fayda var. Melih Gökçek bu 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında işin siyasi ayağında Meral Akşener'in olabileceğine ilişkin bir iddiayı televizyondan dile getirmiş. Eğer darbe başarılı olsaydı Akşener başbakan olacaktı demişti. Şimdi önümüzdeki süreçte bu muhalif kanada yönelik operasyonların siyasi olarak Akşener'e kadar uzanıp uzanmayacağı da tartışılıyor Ankara'da. Yani birçok noktadan eleştirilen bir süreç yaşıyoruz. Hukuki açıdansa Ergenekon davasında, o kumpas davalarında çok ciddi eziyetler çeken avukatlar bile bu süreci eleştiriyorlar. Ve işin meşruiyetinin kaybolmaması için artık soruşturmayı yapanların farklı bir noktadan bakmaları gerektiğini, failden suça ulaşmak yerine suçtan faile ulaşmanın formülünü bulmaları gerektiğini söylüyorlar. Failden suça ulaşmak şu, işte az önce söylediğim noktalarda herhangi bir şekilde cemaatle, vakıflarıyla, okullarıyla ya da bankasyayla bağlantısı olan biri varsa nasılsa suçludur deyip gözaltına alıp cezaevine koymak yerine, bir suç varsa, darbeyle ilişkiliyse, bu organizasyonda bir görev edinmişse, bunların gözaltına alınıp cezalandırılması yolunun tercih edilmesi gerektiği yönünde ciddi uyarıları var. Ergenekon sürecinde o kumpas davasında çok ciddi sorun yaşayan hukukçuların, avukatların.
Gelelim Suriye'de sürmekte olan Fırat Kalkanı operasyonuna. Yaklaşık 15-16 günü geride bıraktık. Türk Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte, daha doğrusu Özgür Suriye Ordusu'nu destekleyerek Suriye'de birçok köyü, kasabayı IŞİD'den temizledi. Şimdi IŞİD'in Bab kentine doğru çekildiği, orayı elinde tutmak için bir takım hazırlıklarda bulunduğu şeklinde haberler geliyor. Bunun yanı sıra Rakka ve Halep gibi kentlere de Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Türkiye'nin buralara doğru gidebileceği şeklinde haberler var. Ve hatta Amerika Birleşik Devletleri Türk askerini IŞİD'in üstüne mi çekiyor diye bir soru da var. Türkiye'deki televizyonlarda ve köşe yazarlarının yazılarında bu konuda neler söylenebilir? Suriye'de gelişmeler ne durumda?
Şimdi herkesin tabii merak ettiği mesele, Türkiye Suriye'ye girdikten sonra ÖSO'yu desteklemek için tanklarıyla, zırhlı araçlarıyla ve özel kuvvetleriyle Suriye topraklarına girdikten sonra hedef ne sorusuydu. IŞİD'le mücadele mi, PYD ile mücadele mi, yoksa her ikisi birlikte mi, Membiç mi, Cerablus mu tek başına, onun dışında hedef nereye kadar uzanacak? Bütün bu sorular soruluyordu. Hatırlayacaksınız, operasyonun ilk günlerinde zaten Cerablus hemen 14 saat içinde Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından alınmıştı. Sonrasında ciddi bir Membiç tartışması devam etti. Membiç'te PYD var mı yok mu? Amerika'ya göre yoktu. Eğer yoksa ÖSO oraya girecek mi, girmeyecek mi? Türkiye oraya bir müdahale edecek mi, etmeyecek mi? Türkiye açısından en önemli hedeflerden birisiydi. Bunu açıkça da söylediler. Türkiye sınırında Kürt koridorunun önünde engel olmak, Membiç'te PYD'nin olmaması ve PYD'nin Fırat'ın doğusuna doğru çekilmesini sağlamak. Membiç tartışmalarının biraz durulduğunu görüyoruz. Orada Amerika Birleşik Devletleri PYD'yi Fırat'ın doğusuna çekmek konusunda belli ki bir takım gayretler gösteriyor ve Türkiye'de o süreci takip ediyor. Ama IŞİD'le ilgili ve IŞİD, tabii IŞİD'in yanında yine o Kürt koridorunu engellemek amacıyla olsa gerek, biraz daha derinliklere gidecek bir operasyonun işaretlerini de alıyoruz doğrusu. Özgür Suriye ordusuyla birlikte Elbap, Türkiye sınırından yaklaşık 40 km 45 km derinlere giden bir operasyondan bahsediliyor. Elbap operasyonunun yapılabileceğine ilişkin işaretleri görüyoruz. Tam bunlarla ilgili hazırlıklar varken ve yapılacak mı yapılmayacak mı diye beklenirken bu sefer Rakka ile ilgili tartışma çıktı. Elbap, Rakka'nın bir ilçesi ve IŞİD'in güçlü olduğu bir nokta ama başkenti Rakka. Aynı zamanda Irak'ta da en güçlü olduğu nokta Musul. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinden dönerken açıkladı bunu. Obama Rakka operasyonunu da Türkiye ile birlikte yapalım diye önerdi. Ben de bunun için askerler konuşsunlar, hazırlık yapsınlar dedim demişti. Bakanlar Kurulu'nu topladı sonrasında. Onun sonrasında yapılan açıklamada Türkiye'nin Rakka operasyonunu Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yapma fikrine sıcak baktığı açıklandı. Şimdi Rakka bir tarafta, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Irak'taki IŞİD varlığını da unutmamamız lazım gerekir derken Musul'u işaret etti. Orada Telefer Türkmenlerin çok yoğun olduğu bir bölge ve Türkiye'nin de bir üssü var biliyorsunuz orada, Başika'da. Bu çerçevede çok yönlü bir hazırlığın içine girdiğini veya girileceğini anlayabiliyoruz. Peki dengeler nasıl etkilenecek bundan? Çünkü Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile bu organizasyonu yaparsa, Rusya'nın da zımmi kabulüyle birlikte Suriye'ye yaptığı operasyon nasıl etkilenecek bundan? Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Bu arada Rusya'nın tepkisi artmaya başladı. Sanki Rusya'nın tepkisinin artan düzeyde geliştiğini görüyoruz. Türkiye'nin daha fazla ileri gitmemesi, artık durması ve Suriye ile birlikte, Suriye hükümetiyle birlikte ancak bu operasyonu sürdürebilmesi uygundur şeklinde. İran'dan da bir takım itirazlar geliyor Türkiye'nin operasyonuyla ilgili.
G20 zirvesi sonrasında Putin'in yaptığı açıklamalarda şu vardı. Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı operasyon bizim için sürpriz olmadı dedi. Yani bilgilendirme çerçevesinde devam ettiğini söylemişti. Sonrasında yapılan açıklama ise biraz daha sertti. Çünkü Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Rakka operasyonunu planlıyor olmasına verilen tepki olarak da değerlendirilebilir bu. Artan bir tepkiden bahsetmek doğru. Onun için söyledim, dengeler nasıl etkilenecek bundan diye. Çünkü Rusya o bölgede, sahada en önemli aktörlerden birisi. Birçok noktadan aslında bu denklemi anlatmak gerekiyor. Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri hangi noktaya doğru ilerleyecek? Biliyorsunuz Esad gitsinden Esad'lı bir geçiş dönemini kabul eden Türkiye'ye doğru gelindi. Son olarak Başbakan açıklamalarında dış politikada düşmanlarımızı azaltacağız derken Suriye ve Mısır'ı da saydı. Acaba o ilişkiler nasıl yürüyecek? Rejimle bir ilişki kursun diye Rusya'nın bir baskısı mı var? Bu baskıya ne kadar dayanacak Türkiye? Böyle bir ilişki kurulabilecek mi? Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir satranç oyunu oynanıyor aslında. Bir hamle yaptı Türkiye, Cerablus hamlesi. Sahada ve artık Türkiye'de bu işin içinde var dendi, dedirtildi. Bundan sonrasındaysa ne kadar içinde olacak? Rakka operasyonu bütün dünya için en önemli operasyonlardan birisi ama kimse oraya kendi askeriyle girmek istemiyor. Çünkü kendi askeriyle girdiğinde ortaya çıkabilecek zayiattan endişe duyuyor. PYD'yi kullanmak istiyordu Amerika Birleşik Devletleri ama Türkiye'de PYD'nin kullanılması halinde ortaya çıkabilecek o koridor meselesinden son derece rahatsız. İşte bütün bunları masaya koyup herhalde o satrançta yeni bir takım hamleler yapılacak farklı ülkeler tarafından. Türkiye'nin en önemli önceliği, onu söyleyebiliriz, PYD'nin orada Türkiye sınırında bir koridor oluşturmasının önüne geçmek. İkinci önemli önceliği IŞİD'i Türkiye sınırlarından uzaklaştırmak. Belki üçüncü önemli özelliği de önümüzdeki dönemde Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında söz sahibi olmak. Bu konuda bir tarafta Rusya var, bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri var, bir tarafta Amerika ile birlikte hareket eden PYD var. Yani kolay bir denklem değil. Bu denklemin sonucunda ne olacağını kimse bilmiyor. Ancak Rakka operasyonunu Amerika ile birlikte yapmak, Türk askerinin Rakka'da görev alması, bütün bunlar tabii Türkiye'de de endişeyle karşılanıyor. Şunu da söylemek lazım. Başından beri Suriye'nin bir bataklık olduğu ve Türkiye'yi o bataklığa çekmek için bir takım planlar yapıldığı konuşuluyordu. Ve Obama'nın da Türk askerlerinin Erdoğan tarafından Suriye'ye sokulmaması ile ilgili eleştirileri, hatta serzenişleri vardı. Bütün bunları da göz önünde bulundurduğumuzda çok kolay bir dönemin beklemediğini söyleyebiliriz Türkiye'yi ve o satranç tahtasında yeni hamleleri yaparken herhalde önünde büyük riskler olacak.
Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olana dek kalın, mutlulukla.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.